Ayrım 16, sayfa 153. "Vaazı çok güzel okudun Trim," dedi babam. "Görüşlerini kendine saklasaydı," dedi Doktor Slop, "daha iyi okuyacaktı." "Çok daha iyi okuyabilirdim efendim," dedi Trim, "ama yüreğimin sesini dizginleyemedim." "İşte tam da o nedenle Trim," diye onu yanıtladı babam. "Vaazı iyi okudun ve kilisemiz mensupları da," diye sözünü sürdürdü Doktor Slop'a dönerek, "vaaz verirken sevgili Trim gibi kendilerinin söyledikleri sözlere kaptırabilselerdi, zira vaazlarımız iyi telif edilmişlerdir." "Reddediyorum," dedi Doktor Slop. "Evet, öyledir," dedi babam. "Bir de ateşli hatiplerle donanmış olsaydı kiliselerimizin kürsüleri, o zaman bütün dünyaya örnek olurdu." "Ama heyhat," diye sözünü sürdürdü babam. "Üzülerek teslim etmek zorundayım ki bu açıdan tıpkı Fransız politikacıları gibi mecliste kazandığımız her zaferi savaş meydanında kaybetmekteyiz." "Ne acı bir kayıp," dedi Toby amcam. "Vaazı beğendim," diye onu yanıtladı babam. "Hayli dramatik, üslubunda özel bir şey, iyi kullanıldığı zaman dinleyicinin ilgisini çeken bir özellik var. Bizler hemen her zaman böyle vaaz veririz," dedi Doktor Slop. "Biliyorum, biliyorum," dedi babam. "Ama bunu öyle bir söyledi ki onaylanmak nedenle hoşuna gitmişse onaylanma biçimi o denli rahatsız etmişti Doktor Slop'u." "Ancak," diye ekledi Doktor Slop, biraz limoni bir sesle, "bizim vaazların önemli bir üstünlüğü vardır. Hiçbir kilise, ulusu veya onun karısı ya da bir şehit veya bir azizden aşağı seviyede kişilerden söz etmezler." "Evet, bu vaazda bazı kötü kişilere yer verilmiş," dedi babam. "Ne var ki bu yüzden değerinden bir nebze olsun kaybetmiş değil." "Kuzum," dedi Toby amcam, "kim kaleme almış olabilir bu vaazı?" "Benim Stevinus'umun içinde ne işi var?" "İkinci sorunu yanıtlayabilmek için Stevinus kadar büyük bir büyücü olmak gerekir," diye onu yanıtladı babam. "Birinci soru o denli zor değil. Eğer idrakim beni yanıltmıyorsa yazarını tahmin edebilirim. Zira eminim bu vaazı köyün papazı kaleme almış." "Bu tahmininin nedeni vaazın üslubunun babamın kendi köy kilisesinde sık sık dinlediği vaazlara, Yorick'in vaazlarına herhangi bir a priori muhakemenin onunki gibi felsefi bir zihne kabul ettirebileceği denli benzemesiydi. Yorick'in ertesi gün amcam Toby'nin evine bir hizmetkar göndererek vaazını geri istemesi üzerine bu varsayım a posteriori kanıtlanmış oldu. Anlaşılan her türlü bilgiye susamış olan Yorick, Stevinus'un amcam Toby'den ödünç almış vaazını yazar yazmaz da onu dalgınlıkla Stevinus'un arasına sıkıştırdıktan başka unutkanlığı yüzünden Stevinus'u geri gönderdiğinde vaazı da kitabın içinde kalmıştı. Zavallı kadersiz vaaz, henüz bulunmuşken ikinci kez kaybolacaktın az kalsın. Sahibinin ceplerinin birindeki hain ve eprimiş astar yırtığından beklenmedik bir anda kayıverdiğin gibi, sahibinin Rosinantes'inin seni sol ayağının altına almasıyla insafsızca çamurlara gömülecektin. Ve seni oradan çekip çıkaran bir dilenci tarafından yarım meteliğe bir köy kilisesinin katibine satılacaktın. O da seni kilise papazına teslim edecekti. Bir daha sonuna dek gerçek sahibin sana erişemeyecek ve benim bu hikayeyi dünyaya açıklamakta olduğum şu ana dek onun huzursuz ruhuna asla geri dönemeyecektin. Okur inanmayacaktır ama Yorick'in bu vaazı gerçekten de York Katedrali'nde bir mecliste yeminli bir şahidin gözleri önünde bu kilisenin bir papazı tarafından okunmuş, sonra da aynı kişi tarafından hem de Yorick'in ölümünün üzerinden henüz 2 yıl 3 ay gibi kısa bir süre geçmişken bastırılmıştır. Yorick'e elhak ömür boyu edilen en büyük iyilik. Gene de itiraf etmek gerekir ki mezarında böylesine tartaklanıp böylesine yağmalanması da bir başka acımasızlık örneğidir doğrusu. Neyse ki bu işi başaran beyefendi Yorick'e karşı iyi niyetten başka bir şey beslememekteydi. Ve bu iyi niyetten ötürü vaazı ancak birkaç nüshe olarak bastırıp dağıtmıştı. Bana söylendiğine göre dilese, uygun görse kendisi de pekala bir benzerini kaleme alabilirdi. O durumda da ben bu olayı yayınlayıp dünyaya ilan etmezdim. Bu arada onun kişiliğini ya da kilisedeki mevkiini zedelemek amacıyla bu vaazı yayımlamadığımı belirteyim. Bu zevki başkalarına bırakıyorum. Ben bunu yalnızca karşı koyamadığım iki nedenden yapmaktadım. Birincisi, Yorick'in hakkını Yorick'e teslim ederek köy halkı ve bazı diğer kişilerin iddia ettikleri gibi onun hala ortalıklarda dolaşan hayaletini rahatlatmayı umuyorum. İkincisi, bu olayı dünyaya duyurmakla belli bir konunun aydınlanacağını, papaz Yorick'in kişiliği ve vaazlarının bir örneği olan bu vaaz eğer takdirle karşılanacak olursa, şimdi artık tümü Şende ailesinin elinde bulunan ve oylumlu bir cilt oluşturabilecek boyuttaki vaazlarının dünyanın hizmetine sunulabileceğini ve pek de yararlı olabileceğini bildirmek istiyorum. 18. Bölüm. Obadiah iki altını tartışmasız hak etti. Zira tam onbaşı Trim odadan çıkarken sözünü ettiğimiz tüm alet edevatın bulunduğu yeşil çuva torbayı sırtına vurmuş olarak tangır tungur içeri girdi. "Sanırım," dedi Doktor Slop, bakışları canlandı yeniden, "Bayan Shandy'ye gereken yardımda bulunabilecek durumda olduğumuza göre birilerini yukarı gönderip nasıl olduğunu öğrenebiliriz artık." Yaşlı ebeye en küçük bir zorluk dahi baş gösterecek olursa derhal aşağıya inmesini emretmiştim, dedi babam. Ve zira Doktor Slop, "Şunu bilmenizi isterim ki," diye sözünü sürdürdü. Yüzünde şaşkın bir gülümsemeyle, "Karımla aramda resmen kararlaştırılmış olan bir anlaşma uyarınca sizin bu olaydaki rolünüz ancak bir yardımcı düzeyinde kalmak durumunda. Ve korkarım yukarıdaki o çırpı bacaklı yaşlı ebe size bir ihtiyaç duyduğunu beyan etmediği sürece o rolü bile üstlenemeyeceksiniz. Kadınların garip kaprisleri vardır," diye sözünü sürdürdü babam. "Ve yükün tümü onların omuzlarına yıkıldığı, ailelerimiz ve insanlık adına derin acılar çektikleri bu gibi durumlarda en sovarines hükümdar gibi kendi başına karar vermek hakkına sahip olduklarını iddia ederler. Bu sıkıntıya kendi başlarına diledikleri biçimde katlanmak isterler." "Bu da onların hakkı," dedi amcam Toby. "Ama efendim," diye söze girdi Doktor Slop. Amcam Toby'nin bu konudaki görüşünü kale almaksızın ve babama dönerek, "Başka konularda idareyi ele alsalar ya, bence soyunun sürmesini isteyen bir aile babası bu imtiyaz adına onlara bir değiş tokuş önerisinde bulunmalı ve diğer haklarından vazgeçmelidir." "Bilemiyorum," dedi babam, sesine fazla duygusallık katmamaya özen göstererek biraz mütereddit bir tonlamayla, "Bilemiyorum. Çocuklarımızı dünyaya kimin getireceği konusunda verilecek kararın karşılığında vazgeçilecek daha neyimiz kaldı ki? Onları kimin peydahlayacağı dışında? Bu uğurda insan her şeyden vazgeçebilir," dedi Doktor Slop. "Anlayamadım," dedi amcam Toby. "Efendim," diye yanıtladı Doktor Slop. "Son yıllarda doğum bilimin hemen her dalında kaydedilen ilerlemeleri bir işitseniz şaşarsınız. Ama özellikle ceninin sağlam ve güvenli bir biçimde çekilip alınması işinde öyle bir kusursuzluğa erişilmiştir ki ben şahsen," ellerini yukarı kaldırdı, "dünyanın nasıl olup da, ah keşke," dedi amcam, "Flanders'daki muhteşem ordularımızı bir görebilseydiniz." 19. bölüm. Bir dakika için perdeyi indirip bu sahneyi kesiyorum. Zira size bir şey hatırlatmalıyım, bir de bir şey bildirmeliyim. Size hatırlatmak istediğim, teslim ediyorum, henüz yeri gelmemiş olmakla birlikte, çünkü yaklaşık 150 sayfa kadar önce söylenmeliydi ama o zaman ileride daha uygun düşer diye düşünmüştüm. En uygun yerde burası galiba, yazarlar konuyu canlı tutmak ve ele aldıkları konudan kopmamak için ileri görüşlü olmalılar. Bu iki mesele halledildikten sonra perde yeniden açılacak ve amcam Toby, babam ve Doktor Slop konuşmalarını bir daha kesintiye uğramadan sürdüreceklerdir. O halde birincisi, yani size hatırlatmam gereken şey şu. Babamın vaftiz adları konusundaki kendine özgü görüşü ve bu görüşü önceleyen bir önceki görüşü ve benim bu doğrultudaki sözlerim, sanırım sizleri babamın her konuda birbirinden garip, ayrı fikirlere sahip tuhaf bir centilmen olduğu yollu bir düşünceye yöneltti. Aslına bakarsanız adamın hayatı boyunca peydahlandığı günden ikinci çocuğunun, Stern, Shakespeare'in As You Like It, Size Nasıl Geliyorsa Öyledir adlı komedisinde, II.7157-66 Jack'ın betimlediği insanın 6. ve 7. çocukluğuna gönderme yapıyor. Pijamalı, pantuflalı dönemine dek her zaman pek sevdiği kendine özgü bir görüşü olmuş, bu görüşler yüzünden de her zaman sıradan düşünceden yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi uzak durmuş, genel kanıya kuşkuyla bakmıştır. Bay Şendi, yani babam, saygıdeğer efendim, hiçbir zaman hiçbir şeye başkalarının baktığı açıdan bakmazdı. Kendi açısından bakmayı yeğlerdi, hiçbir şeyi çarşı terazisinde tartmazdı. Yok, bu denli kaba saba aldatmacalarla asla yetinmeyecek kadar rafine bir araştırmacıydı. Nesneler cetvele vurulduklarında derdi, gerçek ağırlıklarını görebilmek için mesnet hemen hemen görünmez olmalıdır ki genel geçer akidelerin neden olabileceği tüm sürtüşmelerden azade kılınabilsinler. Bu olmaksızın dengeyi sağlamaktan sorumlu tüm felsefi teferruat hiçbir zaman ağırlığını ortaya koyamayacaktır. Bilgide tıpkı madde gibi diye bir benzetme yapardı babam. In infinitum, sonsuz parçalara bölünmüş. Bölünemez. Bilgi zerrecikleri ve tanecikleri de tıpkı dünyanın çekim gücü gibi onu meydana getiren parçacıklardır. Kısacası derdi, yanlış yanlıştır, nerede olursa olsun, nereye düşerse düşsün, ister bir ondalık, ister bir libra ağırlığında olsun, doğruya ölümcül bir darbe vurur ve onu karanlık kuyusunun dibine mahkum eder. İster kelebeğin kanadındaki toz zerreciği kadar, ister güneşin, ayın ve bütün yıldızların ekseni büyüklüğünde olsun, yanlış yanlıştır. Bu yeterince önemsenmediği ve gerek kamusal gerekse düşünsel sorunlarda gereğince uygulanmadığı için dünyadaki pek çok şey şirazesinden çıkmıştır diye yakınırdı babam. Siyasal çark çarpılmıştır, o mükemmel anayasamızın, devletimizin ve kilisemizin temeli yorumcuların da belirttiği gibi oyulmaktadır. Haykırıyorsunuz derdi, bittik, mahvolduk diye. Neden diye sorardı. Zenon'un ve Chrysippus'un, Gitiumlu Zenon, İsa'dan önce yaklaşık 335-263 Stoik felsefe okulunun kurucusudur. Chrysippus, İsa'dan önce yaklaşık 280-207 Stoacılar arasında Klentes'i izler. Bakınız 3. kitap 4. bölüm not 1. Kıyaslarını ve müselsel kıyaslarını kullanarak onların Zeno'ya ve Chrysippus'a ait olduklarını bilmeden neden bitmiş, mahvolmuş bir halkız biz? Çünkü çürümüşüz. Ne yüzden sevgili efendim çürümüşüz biz? Çünkü yoksuluz, irademiz değil, fakirliğimiz yüzünden boyun eğmekteyiz. O halde ne yüzden diye eklerdi, yoksuluz, ilgisizliğimizden diye yanıtlardı kendi kendine. Meteliğimize, çeyreğimize ilgisiz oluşumuzdan, banknotlarımız efendim, altınlarımız, şilinlerimiz kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Bilimsel çevrede de durum aynı derdi. Bilimin önemli, kabul görmüş belli başlı kurallarına halel gelmez. Tabiat kanunları kendilerini korurlar. Ama hata, burada anneme dönüp iştenlikle bakardı. Hata, efendim, tabiatın başıboş bıraktığı o mini mini deliklerden, çentiklerden içeri sızıverir. Size açıklamak istediğim babamın işte bu kendine özgü düşünme biçimiydi. Size haberdar etmek istediğim ve şu ana kadar haberdar etmiş olmadığım nokta ise şu. Babamın annemi doğum yapmak üzere yaşlı ebe kadında Doktor Slop'un yardımlarına başvurma konusunda ikna etmek için öne sürdüğü pek çok ve pek makul nedenler arasında çok özel bir neden vardı ve annemle bir Hristiyan olarak tartışmayı bitirip de bir filozof olarak tartışmaya başladığında bu nedene var gücüyle adeta ocak demirine yapışırmış gibi yapışmıştı ama bir işe yaramadı. Önermesi kendi içinde tutarsız olduğu için değil, ne yaparsa yapsın anneme bu önermenin esasını bir türlü kavratamadığından ne bahtsızlık. Dedi kendi kendine bir akşam üzeri. 1,5 saat boyunca anneme meseleyi anlatmaya çalışıp da hiçbir başarı sağlayamadığını görünce odadan dışarı çıkarken ne bahtsızlık dedi kendi kendine. Kapıyı kaparken alt dudağını dişleyerek. Bir adam doğanın bahşettiği en incelikli akıl yürütme melekelerinden birine sahip olsun da aynı zamanda o adamın karısı hani ilaç olsun diye tek bir çıkarsamanın barınamadığı bir kafaya sahip bulunsun. Bu muhakeme ile her ne kadar annem karşısında yenik düşmekte idiyse de tezi kendi açısından öne sürdüğü diğer önermelerin hepsinin toplamından daha ağırlıklıydı. Bu yüzden yürüttüğü muhakemeyi ele alıp elimden geldiğince hakkını vermeye çalışacağım. Babamın yürüttüğü muhakeme ağırlıklı olarak aşağıdaki iki aksiyoma dayanmaktaydı. 1. Kişinin bir dirhem kendi aklı başkalarının 10 çeki aklına bedeldir ve 2. Bu arada bu aksiyomun her ne kadar ikinci sırada gelmekteyse de birinci aksiyoma temel teşkil ettiğini belirteyim. Herkesin aklı yalnızca kendi ruhundan kaynaklanır, bir başkasınınkinden değil. Şimdi babam her ruhun doğası gereği eşit olduğuna ve en zeki adamla en aptalı arasındaki farkın başlangıçta birinin diğerinden daha sivri akıllı ya da kalın kafalı oluşundan kaynaklanmadığına inandığından, yalnızca bedenindeki şanslı ya da şanssız yerleşiminden, yani ruhunun bedeninin neresine yerleşmiş olduğundan kaynaklandığına inandığından, bu yerin tam tamına neresi olduğunu araştırmayı kendine görev edinmişti. Bu konuda ele geçirebildiği bütün malzemeyi incelediğinde ruhun Descartes'in, René Descartes 1596-1650, Tutkular Üzerine denemesinde 1649 bedenle ruhun birbiriyle ilişki kurdukları yerin kozalaksı bez olduğunu öne sürer. Onu yerleştirdiği yerde beyindeki kozalaksı bezin üzerinde olamayacağı sonucuna varmıştı. Zira babamın felsefesine göre bu bez akla ancak bir mercimek tanesi büyüklüğünde bir yatak sağlamaktaydı. Öte yandan itiraf etmek gerekirdi ki pek çok sinirin hepsi de burada son bulmaktaydı. Bu nedenle de pek uzak bir tahmin değildi Descartes'in ki babam muhakkak o yüce filozofla birlikte tepe taklak aynı yanlışın tam orta yerine düşecekti ki Toby amcam ona kendisine nakledilen London Meydan Savaşı'nda bir Valon subayının öyküsünü anlattı. Toby amcamın ifadesine göre söz konusu subay bir misket mermisi yüzünden beyninin bir bölümünü kaybetmiş, beyninin diğer bir bölümü ise bir Fransız cerrah tarafından alınmıştı. Ama subay iyileşmiş ve beyninin kalanıyla görevine pekala da devam edebilmişti. Eğer ölüm diye kendi kendine akıl yürüttü babam, ruhun bedenden ayrılmasından başka bir şey değilse ve eğer insanlar gerçekten beyinleri olmaksızın da etrafta dolaşıp işlerini görebiliyorlarsa, demek ki ruh kesinlikle beyine yerleştirilmiş değildir. Vakti gelince görüle. Coglionossimo Borri'nin, Giuseppe Francesco Borri ya da Borro, 1627-1695, ünlü bir simyacı ve fizikçidir. Coglionossimo sıfatı Stern tarafından İtalyanca coglione erbezi sözcüğünden türetilmiştir. O yüce Milanolu fizikçinin Bartolini'ye, Thomas Bartholin 1616-1680 Danimarkalı anatomi uzmanı, yazdığı mektupta beyincin arkasına denk gelen bölümlerindeki hücrelerde keşfettiğinden söz ettiği o berrak, ince, belli belirsiz ve güzel kokulu sıvıya gelince ki o ruhunda aynı yere yerleşmiş olması gerektiğini söyler. Bu arada belirteyim, daha aydınlanmış çağlarda her insanın iki ruhu olduğu düşünülürdü. Birisi büyük Matelengus'a. Büyük bir olasılıkla Stern'ün bir çeşit baharatlı ya da ilaç katılmış biri olan Methenglin'den türettiği Methelengin yapımcısı anlamına gelen ad göre animus, diğeri ise animaydı. Akli ya da ruhani öz, anima, fiziksel öz ya da ruh. Borri'nin bu fikri benim kanımca derdi babam, buna asla katılmıyordu. Anima gibi, hatta animus gibi asil, incelmiş, bu denli gayri maddi, bu denli yüceltilmiş bir şeyin bir kurbağa misali gün boyu, yaz kış, bir göl ya da herhangi bir başka su üzerinde, su ister berrak olsun ister bulanık, pinekleyip dalga geçmesi derdi babam. Hayal hanemi alt üst ediyor. Böyle bir doktrini dinlemeye bile tahammülüm yok. Bu itibarla görülebildiği kadarıyla ruhun ana duyum merkezinin ya da karargahının, yani tüm zihinsel algıların vardığı, tüm komutaların gönderildiği yerin beyincikte ya da yakınlarında bir yerde ya da belki de medulla oblongata'da, hani Hollandalı anatomi uzmanlarına göre yedi duyunun tüm organlardaki minicik sinirlerin yollar, patikalar, dönemeçler izleyerek vardıkları meydanda benzeyen bir yerde toplanmaları en akla yakın olasılıktı. Buraya kadar babamın fikirlerinde herhangi bir aykırılık yoktu. Her çağın, her ülkenin en büyük filozofları onunla aynı görüşteydiler. Ama tam bu noktada babam kendine özgü bir yola sapmakta, oraya kadar izleyerek geldiği köşe taşlarından ayrılıverip yepyeni, şendivari bir varsayıma yönelmekteydi. Ve bu varsayım, ruhun inceliği ve zarafeti, ister sözü edilen sıvının ısısından ve berraklığından, ister beyinciğin ince ağından ya da dokusundan kaynaklansın, kendi başına ayakta durabilmekteydi. Babam öncelikle her bireyin kendi görüşünü öne sürmeye özen göstermesi gerektiğine inanırdı. Zeka, bellek, hayal gücü, ifade yeteneği gibi doğanın lütfettiği bütün olumlu yetilerin o anlaşılmaz bileşiminin temelinde bu yatardı. Bu yüzden de hayli kafa yorma gerektiren bir şeydi. Bunun yanı sıra ve kişinin vaftiz adının yanı sıra, evet, bu ikisi en özgül ve etkili nedenlerdi. Bir üçüncü neden ya da mantıkçıların causa sine qua non, kaçınılmaz neden, olmazsa olmaz diye adlandırdıkları nedense bu ince dokunmuş, narin koza tahrip olmasın derken kafalarımızı acımasızca sıkıştırıp ezen, bizi dünyaya baştan getirmek gibi akıl almaz bir yöntemin uygulanmasıydı. Bu noktanın açıklanması gerekiyor. Her türlü kitaba burnunu sokmadan edemeyen babam, Adrianus Simelvogt'un yayımladığı Lithopedus Senonensis de Partu Difficilie'ye, yazar burada iki açıdan yanılmaktadır. Lithopedius'un Lithopediae'yi Senonensis ikon biçiminde yazılması gerekir. İkincisi, Lithopedius bir yazar değil, taşlaşmış bir çocuğun çizimidir. Albosius tarafından 1580'de yayımlanan bu olayın öyküsü Cordeius'un Spacius'un sonundaki çalışmasında yer alır. Bay Tristram Shandy'nin bu yanlışa düşmesinin nedeni ya Lipodeus'un adını yakınlarda Doktor Run yayımladığı ünlü yazarlar kataloğunda görmüş olmasından ya da Lithopedius'un adını çok benzediği için Trinacavelius'la karıştırmasından kaynaklanmaktadır. Stern'ün dipnotu. Stern burada Dr. John Burton'la alay etmektedir. Burton, Dr. William Simeli'ye Adrianus Simelvogt, taşlaşmış bir çocuk bedeni resmini bir yazar ismiyle karıştırmakla suçlar. Bu suçlama Burton'ın Dr. William Simeli'ye mektup 1753 De Partu Difficilis'inde yer alır. Baktığında bir çocuğun doğum sırasında yumuşak ve ezilmeye yatkın başının o sırada kafatası kemikleri sertleşmemiş olduğundan güçlü doğum sancıları çeken kadının ıkınmaları nedeniyle ortalama bir ölçümle kafatası üzerinde dikey olarak 470 pound avoirdupose. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kıymetli madenler, mücevherler ve ilaçlardan başka bütün mallara uygulanan bir ağırlık sistemi. Bu sistemde pound'un değeri 16 ons'tur. Parantez içinde 453,592,428 gram. Ağırlığa eşit bir basınca maruz kaldığını 50 vakadan 49'unda söz konusu kafatasının armudi bir hamur topağı misali, hani pastacıların yoğurdukları hamur gibi bir biçim aldığını öğrenmişti. Ulu tanrım diye haykırdı babam. Bu durum beyinciğin o olağanüstü ince, o nazik dokusunu nedenli harap ve perişan ediyor olmalı. Ya da Bori'nin sandığı gibi incecik bir sıvı söz konusuysa eğer, bu basınç o berrak sıvıyı tortulu ve bulanık bir suya dönüştürmez mi? Ama babamı asıl ürküten kafanın tepe noktasındaki bu baskının yalnızca beynin kendisini, yani serebrumu zedelemekle kalmayıp kaçınılmaz olarak serebrumu, serebelluma, yani beyinciye, idrakin yatağına doğru itip sıkıştırdığını öğrenmek olmuştu. Tanrı'nın lütfu ve melekleri bizi korusun diye haykırdı babam. Bu acıya kim dayanabilir? Tevekkeli değil. Zihinsel ağ bu denli bölük pörçük, paramparça. Tevekkeli değil, en ileri zekalılarımız iyice Arap saçı olmuş bir ipek yumağı görünümü arz ediyorlar. Her şey karmakarışık, her şey darmadağınık.